Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemeklere, yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Bulgaristan Türklerinin 1989 yılındaki zorunlu göçü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TRT İşbirliği ile hazırlanan 1989 Belene adlı belgesele konu oldu. İsimleri değiştirilmeye zorlanan, işkence gören ve öldürülen Bulgaristan Türklerinin Belene'de yaşadığı mahkum hayatı, yapılan asimilasyon çalışmaları, zorunlu göç ve belgesel sürecinde yaşananları TRT yapımcı ve yönetmeni Ahmet Sabuncu ile konuşacağız. Hemen sonrasında TOP Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Hakkı Kalkan stüdyo konuğumuz olacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça rastlanan reflü hastalığı ve tedavisini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Üzümler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme. Bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben. Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi ülken. Memleketin üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir. Bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim. Memleketim benim, memleketlim. Güzel veremezsem seni, çoluk çocuğuma lanet olsun bana. Hele okudukça İstiklal Harbi'ni, inan bana. Ülkem benim, memleketim benim. Canım cananım, ye sevdiğim hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna memleketim, memleketlim, memleketim, benim memleketlim, memleketim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TRT yapımcı ve yönetmeni Ahmet Sabuncu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi değerli yapımcımız ve yönetmenimiz 1989 Belene adlı belgeseli hazırladı ekip arkadaşlarıyla. Gerçekten ben ve sevgili yapımcı arkadaşım hazırlarken ve dinlerken o kadar etkilendik, o kadar etkilendik ki yani gerçekten gözyaşlarımızı tutamadık. Sizin için belgeselden kısa bir kolaj hazırladık siz sevgili dinleyicilerimiz için. Sayın Sabuncu, müsaade ederseniz önce o kolajı, o belgeseli Selin alt dakikalık bir bölümünü dinleyelim. Sonrasında da sohbetimize tamam. Başlayalım.
Sayın seyirciler, bilindiği gibi Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımız ilk defa 26 Mayıs 1989 tarihinde ülkemize giriş yapmaya başladılar. Şu anda giriş yapanların sayısı 200 bini aştı. Biraz sonra sizlere sunacağımız program sadece Türk soydaşlarımızın Bulgaristan'da çektikleri acıların, çilelerin ve zulmün anlatımı değildir. Bu program tüm insanlığın onuruyla ilgilidir.
Benim adımı annem babam koymuş. Benim adım Recep.
Türkiye'deki ismim.
Ben Şükrü Altay.
İsmim Nazif Mustafa.
Türkiye'deki ismim Nazif Sever.
Ben Fahmi'yim.
Ben Fahmi'yim. Ben Fahmi'yim. Adımızı değiştirmesinler. Bir de bizim tanımadığımıza. Şünnete mi? Bakın devlete bir şey yapmadık. Ne
yapıyoruz? Emil Aleksandrov Berçinov.
85 senesi. 5 Şubat sabahı baskın yapıldık.
84'te kadar hatta başladılar pamukların atlarını değiştirmeye. Biz aramızda başladık konuşma. Biz, ya bize bir şey olmaz dedik. Bizim arkamızda Türkiye var.
İsminizi değiştireceğiz.
Bunu nasıl yaptılar? İşkence yaparak, insan öldürerek, hapislere atarak.
Yazdılar orada şey. Ne yapacağım? Kabul etsen de etmesen de çaremiz yoktu.
Zorla isim değiştirme ve asimilasyon sürecinde Koşu Kavak Lisesi'nde Almanca öğretmeniydim.
Suçun Türklüğün, Türk olduğundan. Başka suçumuz yok ki. Ne insan öldürdük?
Kurmuşlar da öyle bir masa. O masada albaylar, bir de general vardı, hiç unutmuyorum. İsim seçin dediler.
Türkçe kitapları bize yasaktı.
Eskiden siz Bulgardınız. Osmanlı geldi sizi Türkleştirdi.
Çok acı. Biz isim değiştirmeleri bizim ailemiz unutmuştu zaten. Anne babamızın çilesini unuttuk. Kardeşlerin çilesini unuttuk.
Eşime dedim gitme sen toplantıya dedim. Çocuğumuz küçük dedim. Ne yapacağız? Bir aylık kızım dedim. Yok dedi ben gideceğim dedi. Toplantıya gittiler, toplandılar.
Bütün köylüyü önünde toplantı yaptım. Ben dedim Türk oğlu Türk'üm. Biz dedim Türk çocuğuyuz, Bulgar değiliz. İlk toplantıyı bizim okulda biz gerçekleştirdik. Ondan sonra yayıldı bu sağa sola. Öğretmenin biri Çaykı'da böyle yaptı. Sonra Zvezda'la ayaklanma, Mastan'da ayaklanma.
Hükümet ne derse ben ona razıyım dedi mi sen demek artık eve doğru yolcusun demek bu. Bu taviz vermek demek. Bu dedim bir soykırımdır. Asla razı değilim ve asla da razı olmayacağım. Emniyete götürüldükten sonra 6. kata gizli servis başladı o gece. Beni sorgulama, sizinle ilk sefteyi yaptık dediler tutuklamalardan. Ve öylelikle bizim ilde ilk tutuklu olan ben oldum.
Başladılar şimdi sen işte Bulgarsın, sen Türk değilsin, güzel Bulgarca biliyorsun. Sen sarışınsın, sen işte böyle Bulgarsın, böyle şeyler. Sen dediler adını değiştireceksin. Ya dedim ben değiştiremem, benim annem babam var dedim. Bu arada beni başladılar vurma. Hep böyle zorladılar. Düğmüşler beni, ne kadar düğdüklerini bilmiyorum. Bu gömleklerinde bir kopmuş bizim şey, düğmeleri falan kopmuş. Benim üstüme su atmışlar, bilmiyorum onu.
96 gün emniyette kaldım. 72. günümüne görüş verdiler ilk defa. O kadar zayıftım ki.
9 tane milis benim cipten evi sardı, abluka aldı. Sanki ben teröristmişim gibi. Ve 14 gün Maslan'da emniyette işkence gördüm. Dayak yedim. Sen dediler cahil halkı toplamışsın, gözünü açıyorsun.
Başladılar artık Alvanlığa köyünden bu isimlere karşı çıkan kişileri tutuklamaya.
O zaman da isim değiştirmeler başlamıştı. Beni de işten atıyorlar. Dedim üzülme. Neyse iş yerinden bir uyduruk rapor tutuyorlar. Hani ki devlete karşı konuşmuş, bilmem ne yapmış. Ondan sonra onu tutukluyorlar. İş yerinden alıp götürüyorlar.
111 gün kaldım orada çok ağır bir vaziyette. Ve o kadar işkence gördüm ki.
Ben dedi burada bir Türk öldüreceğim dedi. Türk öldürmeden yemek yemeyeceğim ben dedi.
Hayır dediler, burada öleceksin dediler.
Babamı gördüğümde zaten ben hiç tanıyamadım onu. Babamın saçları bembeyaz olmuştu. Rengi mosmor olmuştu böyle. Dişleri dökülmüştü. Babam sanki hiç benim babam değildi.
Tabii 24 saatte bir açılıyor komşular. Gardiyanlar öyle şiddetle ve öyle nefretle açıyorlardı kapıları ve bize öyle nefretle davranıyordu ki yani yan tarafta biri dinlese ve görse, izlese bu sahneyi diyecek ki bunlar katil sürüsü. İçeride bir kova var. Yani bütün ihtiyaçlarını o kovada yapıyorsun.
Çok açlık çektik ve orada çok düverdiler. 7 ay orada kaldıktan sonra bana izin verdiler, görüş verdiler. O zamana kadar benim ailem bilmiyor ben nerede olduğumu. Kesinlikle ama ölmüş mü kalmış mı hiç bilmiyorlar yani. Türk gibi yaşamak isterdik. Bunları bize bu imkanları hiç sağlamadılar. Bu uydurma mahkemeyi de hiç unutmayayım.
Bulgaristan'ın göçe zorladığı Türklerin sayısı 217 bine yaklaşırken bu ülkenin dünya kamuoyundan aldığı tepkiler de artarak devam ediyor.
Sınır dışı ettiler bizi.
Bir hafta sonra gittim Türkiye. Hah şimdi dedim oldu Türkçe.
İşte çok kötü, çok kötü buldum. Çok kötü oldu.
Hatıralar o kadar acı ki.
Çocuk bir anda tankın önündeyim.
Hatırlamak istemiyorum.
Çok acılar
çekti. Hatırlamak ne demek?
35 sene geçti. Biz
hatırladık.
Sabah uyanıyorum
ama. Ağrımıza giden şey
o acıyla oldu. Akşam yatıyorum o acıyla.
Sevgili dinleyicilerimiz, az önce sizlere 1989 Belene adlı belgeselden bir kolaj dinlettik. Bu kolaj bile aslında insanın tüylerini diken diken etmeye fazlasıyla yetiyor. Yaklaşık 38-40 dakikalık bir belgesel. Ben de bir 10-15 dakikasını izleyip sonrasında artık gerçekten gözyaşlarımı tutamayacağımı anlayıp devam ettiremeyecek kadar üzülerek izledim. Tabii ki emeğinize sağlık. Sağ Sayın Sabuncu, kim bilir ne emeklerle çekildi ama izlerken o emeği de hissediyorsunuz ama daha çok o insanların acılarını paylaşıyor olmak, o insanların acılarını bir kez daha bir belgesel aracılığıyla yaşıyor olmak da çok etkileyiciydi gerçekten. Nasıl hazırlandı? Biraz o hazırlık aşamasından bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Ne zaman sonlandı, ne zaman başladı?
sanıyorum Nisan ayıydı 2019'un görevlendirildiğimiz zaman bu projenin yapılmasıyla ilgili. Hemen çalışmalara başladık. Yani çünkü Belene'yle ilgili daha önce pek çok program yapılmıştı. Hatta 87-88 dönemlerinde yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Karakaş'ın çektiği bir Belene adlı bir drama programı da vardı. Yani o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'da yaşanan bu olaylara tepkisiz kalmadığını belirtmesi için öyle bir drama da yapılmıştı. Biz baktık yani neler yapılmış ve biz farklı ne neler yapabiliriz diye. Çünkü daha önce yapılmış bir sürü örnek vardı. Onlar da gayet güzel ve başarılı örneklerdi. Ama farklı bir şey yapmak istedik. Bunun için tabii ki öncelikle şeye teşekkür etmek lazım. Safiye Yurdakul danışmanımızdı. Belene Mağdurları Derneği'nin başkanı. Onun aracılığıyla Belene mağdurlarına ulaşıldı. Ve burada Çorlu, İstanbul, İzmir ve Bursa'da bu mağdurlarla birebir görüşmeler yapıldı. Açıkçası biz ilk çekimlere başladığımızda ne yapacağımız konusunda çok fazla bir bilgimiz yoktu. Öncelikle olayları bir anlayalım, ne olduğunu görelim. Yani bir evet bir yazılı tarih var ama bunun bir sözlü tarihini der gerçekten orada yaşamış olan ve Belene'de hapis yatan insanlar, onların aileleri ve ailelerin yaşadıklarını gözlemlememiz ve dinlememiz gerekiyordu. Yaklaşık 2 ay kadar çekimler sürdü. 120-150 kişi arasında Belene mağduruyla röportaj yaptık. Ve bu röportajlar yaklaşık her biri 1-1,5 saat süren röportajlardı. Hatta küçük bir anımız vardı. Çorlu'da ilk çekime gittiğimizde gerektiğinden fazla kayıt malzemesi almamıza rağmen ilk günde bütün malzememiz bitti. Ve şoförümüzü İstanbul'a gönderip İstanbul'dan tekrar kayıt malzemesi alıp ertesi gün
Çorlu'da... Yani bantları kastediyorsunuz
değil mi? Evet, tekrar çekime devam ettik. Yani çünkü yani düşünüyorsunuz bir kişiyle ne kadar röportaj yaparsınız? Yarım saattir ama bu bir
anlatacakları o kadar çok şey bulan, vardı ki
röportajlar vardı. Ve sonrasında bunları dinlemeye başladık. Zaten çekimler sırasında dinlerken çok zorlandık. Çünkü yaşadıkları çok zor ve çok acı olaylar vardı. Onları dinledik. Onların hepsinin notları alındı. Ve sonrasında çalışmalar başladı. Bir de şeyi söylemekte yarar var. Asimilasyon politikası 84'te başlıyor. İsim değiştirmelerle aslında başlıyor. Programın adı 1989 Belene. Ama 1989 bu asimilasyon politikasının bir sonucu.
Evet.
Çünkü 89'da zorunlu göç yapılmaya başlanıyor. Onun için asimilasyon 84'te başlıyor ama bunun finali 1989'da oluyor.
Evet, o Belene'yi biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz? Özet olarak belki yaşananları evet belgeselden küçük küçük anlıyoruz ama hani siz nasıl o gözlemi yaptınız, neler hissettiniz o röportajları yaparken?
Şimdi tabii Belene... ...deki esir kampında çekim yapma izni vermekler. Bunun için hem biz kurum olarak hem Dışişleri Bakanlığı olarak müracaatta bulunduk. Ancak bu izin verilmedi. Onun için Belene kampında çekim yapamadık. Şu anda terk edilmiş
bir evet, tam onu soracaktım. Müze gibi duruyor. Yani ziyarete açık mı?
Ziyarete tam açık değil, belli dönemlerde açıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var, onu da belirtmek gerekiyor. Bugünkü Bulgar hükümetiyle Belene'nin bir bağlantısı yok. Yani Belene'de yaşananlar Bulgar Komünist Rejimi'nin döneminde yaşanan olaylar. Ve şu andaki Bulgaristan Cumhuriyeti Brene mağdurların için anma toplantıları düzenliyor.
Her yani sene. Aslında onlar da bu acıyı paylaşıyor,
evet, çünkü
değil
o,
mi?
Belene'de yatan Bulgarlar da var.
Evet.
Onun için burada bir etkinlikler yapılıyor. Her sene anma törenleri düzenleniyor. Kısmen Bulgaristan Türklerine de bu izinler. Onlar da bir anma toplantısı yapıyor. Belene Mağdurları Derneği aracılığıyla. Şu anda biraz terk edilmiş durumda. Ama son aldığım bilgilere göre Bulgaristan Kültür Bakanlığı'na devredilmiş. Orası bir zannediyorum tamamen bir müzeye dönüşecek. Bir ada,
evet.
Zaten
etrafı
adası.
Bataklık olduğunu
etrafı
anlatıyor,
bataklık.
Değil mi?
Evet. Yani pek kaçma imkanının olabileceği bir yer.
Ya yaşarsın ya bataklıkta,
evet,
ölürsün.
Evet, evet. Yani çok zor koşullarda kalmışlar orada insanlar. Şeylerde maden ocaklarında, atom santrallerinde çalıştırılmışlar.
Şöyle bir cümle vardı, o çok etkileyiciydi. Orada yediniz içtiniz bir yıl boyunca,
evet,
bir buçuk yıl boyunca. Hadi parasını ödeyin şimdi demişler.
Evet, evet, evet,
sanıyorum parasını ödeme yöntemi de o maden ocaklarında çalıştırılmalarına,
evet,
karşılık,
evet,
değil mi?
Yani gene ceplerinde gerçekten hiç para olmadan çıkartılmışlar. Yani niye tutuklandıklarını ve niye serbest bırakıldıkları belli olmayan bir nokta aslında.
Evet, yine bir cümle geçiyor. O da çok beni derinden yaralayan bir cümleydi. Suçum Türklük.
Evet.
Türk olduğum,
evet,
için.
Türk
buradayım.
Olduğum için. Bunu çok sık söylüyorlar. Yeni okuduğum, çünkü şimdi proje bitti, yayınlandı belgesel ama hala devam ediyoruz aslında çalışmaya. Çünkü bunun bir sözlü tarih kitabı olması yolunda bir adım atıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TRT İşbirliği ile bir kitap çalışmasına başladık. Kitap çalışmasını bir sözlü tarih, klasik bir sözlü tarih kitabından çıkartıp bir roman havasına
bir
sokmaya çalışıyoruz.
Yapılacak,
evet, bir
öyle
kurgu
mi?
Gibi. Aslında belgeseldeki kurgu yapısının
kitaba taşınması
gibi,
anladım,
olacak. Burada ara noktaları, ara bölümleri de Profesör Doktor Tufan Gündüz yazacak, senaryolaştıracak. Şimdi biz tekrar röportajları elden geçiriyoruz. Ondan sonra hocamızla oturup senaryo çalışmasına başlayacağız. Ve kitabı biraz daha farklı bir hale, formata sokmaya çalışacağız. Ne derece başarılı olacağız bilmiyoruz. Ama hani belgeselde tutturduğumuz şey, duyguyu,
evet,
sanıyorum kitapta da vereceğimizi düşünüyorum. Eğer onu başarabilirsek güzel bir yayınla da bütün projeyi kapatmış olacağız.
Evet, ve tabii gelecek nesillere aslında o zamanı aktarmanın da en güzel yollarından ikisi.
Evet,
biri belgesel,
evet,
bunu fotoğraflarla sunmak, hı-hı, bir diğeri de yazıyla sunmak,
evet,
kitap. Bir de şunu sormak istiyorum son olarak. İçeride evet çok acılar yaşanmış. Onlar hepsi bütün içtenliğiyle size anlattılar her şeyi. Hı hı. Fotoğraflarının ya da kendi görüntülerinin yayınlanmasını istemediler, hı, mi? Neden belgeselde hiç göremiyoruz biz,
evet,
onları? Yalnızca fotoğraflarla görebiliyoruz.
Orada şöyle bir kararı vardı. Yani ilk başta çalışırken dediğim gibi projenin nasıl yürüyeceği konusunda bir fikrimiz yoktu. Röportajları dinledikçe asıl olan şeyin öykü olduğuna karar verdim.
Kişiler
değildir, evet, öyküdür çok. Asıl olan.
Süreç.
Evet, yani nasıl bu insanlar nasıl yaşıyorlardı, nasıl tutuklandılar, nasıl Belene'ye gönderildiler, nasıl sürgüne gönderildiler ve nasıl sınır dışı edildiler. Yani öykü tam bu aslında.
Evet.
Burada yüzler önemli değildi, anlattıkları önemliydi. Bir de kritik olan şey bence şuydu. Bu insanlar sıradan insanlardı. Yani köyünde, tarlasında işte birisi şofördü, birisi öğretmendi. Normal çalışan hepimiz gibi insanlardı. Ve bu insanlar bir gün, bir gece ya da sabah ya da iş yerinden
birdenbire,
evet, bir polis ekibi gelip kolundan tutup ve senin adın bu olacak deyip kabul etmiyorsan da hapse attığı bir ortam yaşıyoruz. Onun için burada belgeselde sadece aile fotoğraflarını kullandım. Yani bunlar normal hepimizin gibi insanlar. Bunlar terörist değil, katil değil, suçlu değil. Bunlar normal insan. Onun için böyle bir anlatım yolu tercih ettim.
Emeğinize sağlık gerçekten. Hani o günlere tekrar döndük. Ben çok küçüktüm bunlar yaşandığında ama ilk dayım Süleymanoğlu'yla belki çok özdeşleşen bir süreçti. O ismini ve bu olayı çok basına yansımasında, insanlar tarafından duyulmasında önemli bir görev üstlenmişti. Ama sizin belgeselinizde gerçekten bu tarihi gözler önüne sermek, yeniden hatırlatmak, gelecek nesillere aktarmak anlamında çok kıymetli. Emeğinize sağlık.
Sağ olun,
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kitap çıktıktan sonra da o kitabı değerlendiririz sizin de izniniz i̇nşallah. Ve takdiriniz olursa. Sevgili dinleyicilerimiz, 1989 Belene adlı belgeselin yapımcısı ve yönetmeni değerli TRT çalışan Ahmet Sabuncu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocukluk, işte benim kaç sevda geçse de yüreğinden, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın, geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarla geçmiş bunca yıl, dönemeyiz artık İstersen hiç başlamasın, istersen hiç başlamasın, söz verelim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Hakkı Kalkan bizlerle birlikte. Sayın Kalkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün reflü hastalığını konuşacağız. Aslında biz reflü diye ifade ediyoruz ama halk arasında daha çok işte mide yanması olarak bilinir ya da işte ağızdan acı su gelmesi olarak bilinir ama bilmiyorum asıl bunun anlatım şekli nasıldır ya da onların söyledikleri gibi gerçekten mide yanması mı olur? Detayları lütfen sizden alalım.
Tabii ki. Şimdi reflü aslında mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması. Bu asit olabileceği gibi asit olmayan safra, pepsin gibi maddelerin veya gıdanın geri kaçması şeklinde de olabilir. Hastalar bunu daha çok iki ana semptomla, iki ana belirtiyle bize tarif ediyorlar. Bu iman tahtası dediğimiz göğüsteki kemiğin arkasında bir yanma hissi veya yenilen gıdaların ağza gelmesi şeklinde tarif edildi.
Yani midenin yanması değil mi asıl?
Mide yanması tamamen farklı bir semptom. Esas bizim reflüden anladığımız dediğim gibi iman tahtası denen bölgenin arkasındaki yanma hissi ve yenilen gıdaların ağza gelmesi şeklinde tanımlanabilir. Hastalar daha çok bu şikayetlerle bize gelirler.
Yani o kusma refleksinden farklı bir davranış mı?
Reflü bazen kusmaya neden olabilir ama tamamen kusma gibi tarif edemeyiz. Reflünün iki semptomu bahsettiğim retrosternal yanma denen o iman tahtasının arkasındaki yanma, gıdaların ağza gelmesi, bazen göğüs ağrısı. Hastalar mesela kalp kriziyle bile karıştırabilirler ki kalp dışı göğüs ağrılarının en sık nedeni reflü hastalığıdır. %50'si yemek borusu hastalıkları. Bunun da büyük bir kısmını reflü hastalığı oluşturur.
Buyurun.
Şimdi reflü hastalığı diyebilmek için de aslında gün içinde hepimiz reflü yaşıyoruz. Reflü mide içeriğinin dediğim gibi yukarı kaçması. Günün %5'ten daha az bir kısmında aslında hepimiz bunu yaşıyoruz. Yemek borusunun alt kısmında bizim alt özofagus sfinkteri dediğimiz bir kapakçık var, basınç bölgesi. Bu mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engelleyen bir fizyolojik oluşum aslında. Gözle görülen bir şey değil, basınç ölçümleriyle ancak tespit edebiliyoruz. Gün içinde hepimiz aslında az çok bu reflü olayını yaşıyoruz. Reflü hastalığı diyebilmemiz için bunun o bireyde, bu reflü yaşayan bireyde rahatsızlık hissi yaratması lazım. Bu dediğim semptomlara yol açması lazım. Bunları yaşamıyorsak reflü hastalığından bahsetmiyoruz.
Yani biz benim reflüm var dediğimizde aslında her zaman gerçekten o bir hastalık olmayabilir. Yani normal yediklerimiz, içtiklerimiz de o reflüye sebep olabilir
ama günlük aktivitenizi bozan bir şikayete neden olmuyorsa sizde reflü hastalığı var anlamına gelmez.
O zaman hastalık diye tamam ve anlatabilmek için, tamamlayabilmek için tam olarak ne olması gerekir? O yanmanın belirgin halini biz nasıl hissedeceğiz vücudumuzda?
Zaten şimdi reflüyü biz fark etmeyebiliriz. O demin bahsettiğim reflü, hani gün içinde %5'ten daha az yukarı kaçmaları biz fark etmeyebiliriz. Eğer bunu fark ediyorsak, bu bizim günlük aktivitelerimizi etkiliyorsa, o zaman zaten hastalar doktora başvuruyorlar. Tipik semptomlar o bahsine etmiş olduğum iki semptom. Onun dışında göğüs ağrısı olabilir, geğirti olabilir, bulantı kusma olabilir, öksürük olabilir mesela. Öksürük de atipik bir reflü semptomu. Bunun dışında wheezing dediğimiz hırıltılı solunum olabilir. Daha yukarıya reflü olabilir. Larynx ve pharynx dediğimiz yutağa ve soluk borusuna doğru reflüler olabilir. Veya soluk borusunun da aslında innervasyonu dediğimiz nöronları, sinirleri yemek borusuyla ortak olduğu için yemek borusunun alt ucunun tahrişi aynı zamanda böyle solunum sistemiyle ilgili semptomlara da neden olabilir. Astım, uyku apne sendromu, sinüzit, tekrarlayan orta kulak iltihapları, bunlar hep reflünün atipik semptomları, atipik bulgular olarak karşımıza çıkabilir.
Peki biz hangi durumda doğrudan doğruya doktora başvurmalıyız? Hangisi normaldir, ne kadarı normal değildir o reflünün?
Demin de dediğim gibi eğer sizi rahatsız ediyorsa bu şikayetler, siz reflünüz olduğundan şüphelendiniz, sizi rahatsız ediyor, gün içindeki aktivitenizi bozuyor, o zaman bir doktora mutlaka başvurmak gerekiyor. Peki doktora başvurduğunuzda doktor ne yapacak? Doğrusu şöyle, hani 40 yaşından önce başladıysa şikayetleriniz, ailede bir sindirim sistemi kanseri yoksa, alarm semptom dediğimiz patolojik düzeyde bir kilo kaybı nedir o? Son 6 ayda 10 kilo kadar vücudunuzun %10'undan daha fazlasının kilosunu kaybettiyseniz istem dışı veya son bir ayda %5'ten daha fazla bir kilo kaybı bazale göre kaybolduysa, yutma güçlüğü, yutarken ağrınız varsa, bu durumlarda doktorunuz zaten endoskopi baştan yapacaktır. Ama 40 yaşın altındasınız, bir alarm semptomunuz yok, aile hikayesi yok, reflü şikayetleriniz de yeni başladı, o zaman endoskopiye gerek olmayacaktır. Zaten şikayetlerden tanıya gidilebilir. Kliniktir tanısı aslında reflünün. Hasta kendisi çok güzel tarif eder. İşte yemek yedikten sonra yediklerim ağzıma geliyor, iman tahtasının arkasında yanma oluyor, göğüs ağrım oluyor, doktor bey veya doktor hanım diye söyleyecektir. Biz zaten klinikten yola çıkarak reflü tanısını koyabiliyoruz. Ama her zaman bu şikayetler reflüye dair olmayabilir. Bunun ayrıca tanısının yapılması gereken durumlar var. Dediğim gibi 40 yaş altı, alarm semptomu yok, şikayetler kısa süreli. Biz bu durumda mide koruyucu ilaçlar, midedeki asit salınımını baskılayan ilaçları deniyoruz. 2 haftalık bir tedavi süreci var. Bu ilacı verdikten sonra kesince şikayetler başlıyor. İlacı kullanırken de hastanın şikayetleri geriliyorsa, o zaman reflü hastalığı tanısını koyuyoruz ve tedavisini düzenliyoruz. Bu tedaviyi verdiğiniz şikayetler geçmedi veya herhangi bir alarm semptomu var, o zaman görüntüleme yöntemine, endoskopiye mutlaka başvuruyoruz.
Önce ilaçla tedavi yöntemini deniyoruz.
Evet, ama hastanın durumuna göre tabii, hasta düzeyinde olayı bireyselleştiriyoruz.
Biraz zorlayan bir süreç.
Aslında günümüzde anestezi altında çok daha konforlu, kolay endoskopiler yapılıyor ama hani gereksiz maliyet, hastayı da gereksiz yere yormamak gerekiyor. Dediğim durumlarda ama endikasyonu varsa da mutlaka baştan endoskopi yapıyoruz.
Yaşa göre değişiyor mu reflü sıklığı?
Reflü sıklığı yaşla beraber tabii artış gösteriyor ama çok sık bir hastalık aslında. %20'lerde. Yani Türkiye'de Görhen çalışması var. Türkiye'deki reflü prevalansı ile ilgili en büyük çalışma. Oradaki tespit edilen oranlar %20 düzeyinde. Genelde de dünyadaki reflü oranları bu düzeylere yakın. Her 5 kişiden birinde aslında reflü hastalığı mevcut.
Yaşları kaç civarında bu reflü hastalığına yakalananların?
Genellikle orta yaş ve üzerinde daha fazla görüyoruz. Tabii
onun bir sebebi var mı? Hani neden orta yaş ve üzerinde daha çok görüyoruz?
Belki biraz obezite, zaman içerisinde kilo alma, bunun etkisi olabilir. Gebelik önemli bir risk faktörü mesela obezite ile beraber. Gebelik döneminde de yine karın içi basınç artmasına bağlı olarak reflü şikayetlerinde reflüde artış olabiliyor. Sigara önemli bir risk faktörü. Sigara kullanımı da yine reflüyü tetikliyor. Çünkü gün içinde demin bahsetmiş olduğum kapakçık spontan olarak yani kendinden relaksasyonlar, gevşemeler gösterebilir. ama bu gevşeme sayısını sigara artırıyor. Sigara içtikten sonra bu gevşemelerin miktarında artış olduğunu biliyoruz. Yine aşırı kilo, sigara, beslenme ne kadar önemli diye herkesin merak ettiği belki de konulardan biri. Beslenme ne kadar etkili? Aslında diyet bireysel özellik gösteriyor. Herkeste her gıda aynı etkiyi göstermiyor. Bunu biliyoruz. Ben reflü uzlaşı grubu, Türkiye'deki reflü uzlaşı grubunun üyelerinden biriydim. Bizim konumuz reflüdeki yaşam tarzını, etkilerini araştırmaktı ve tedaviye bakmaktı. Ağır egzersizlerden sonra reflünün arttığını biliyoruz. Ama hafif egzersizlerin reflüyü önlediğini biliyoruz. Gece sağ tarafa yatışın veya yüzüstü yatışın reflü sıklığını artırdığını biliyoruz. Onun dışında risk faktörü olarak obezite, özellikle karın çevresinin fazla olması önemli risk faktörlerinden.
Şimdi yatarken pozisyonlardan bahsettiniz. Hani yan yatması.
Sol yan ve yüzüstü, sırt üstünde ve sağ yanda risk artıyor.
Peki tabii hani biz geceliğin nasıl yattığımızı ya da hangi yöne döndüğümüzü fark etmeyebiliyoruz. Bunun olumsuzluklarını sabah mı yaşıyoruz?
Sabah yaşayabilirsiniz. Evet. Ses kısıklığıyla uyanabilirsiniz. Seste kabalaşmayla uyanabilirsiniz. Yine retrosternal bölgede yanmayla uyanabilirsiniz. Sizin hani yatarken yapabileceğiniz bir diğer önlem yatak başını yükseltmek olabilir. Çünkü yer çekiminin etkisi önemli. Yer çekimini kullanırsanız yemek borusunun boşalması, asidin oradan temizlenmesi, geriye kaçan gıda temizlenmesi daha fazla olacaktır. Yatak başını yükseltme de çok meşhur reflü moda reflü yastıkları biliyorsunuz ama onların çok etkili olmadığını biliyoruz. Esas mümkünse bir marangoza yaklaşık işte 10 santimlik belki takozlar yaptırıp her iki yatağın başının altına koymak daha etkili olacaktır.
Ya da evde şöyle kalın kitapları üst üste koymak.
Yani evet yatağın başını o şekilde yükseltmek daha uygun olacaktır.
Şimdi reflü hastalığına yakalananlar evet onun çilesini muhakkak çekiyorlar. Sizin gibi değerli doktorlara başvuruyorlar, ilaç alıyor ya da sonrasında endoskopi sonrası tedavi oldu diyelim. Sonrasında tekrar reflüye yakalanma olasılığı ne kadar olur? Geçer mi? Hani sonsuza dek iyileşir mi bu hasta?
Çok önemli bir nokta bu. Şimdi reflü aslında kronik bir hastalık. Bunu bilmek lazım. Bir kere şu önemli. Biz reflü diye hastaları endoskopi yaptığımız zaman sadece %50'sinde olguların yani yaklaşık yarısında yemek borusunda hasar görüyoruz. Yemek borusunda hasar gördüğümüz olguların yaklaşık %99'undan daha fazlasında reflü tanısı korrektir, kesindir, doğrudur. Ama reflüye ait bir erozyon, bir hasar görmediğimiz durumlarda olguların yaklaşık %40'ında neden reflü olmayabilir? Biz 4 haftalık tedavi sonunda eğer tedaviye yeterli yanıt almıyorsak, tedaviye yeterli yanıtı da şöyle tarif ediyoruz. Eğer semptomlar, hastanın şikayetleri %70'den fazla düzeliyorsa bu hasta tedavi olmuştur demektir. Eğer %50'den fazla düzelme varsa bu durumda da tedaviye yanıt alınmış demektir. Ama %50'den daha az, şikayetlerde %50'den daha az bir düzelme varsa bu durumda tedaviye yanıt yoktur. Başka nedenlerin araştırılması gerekir. Biz buna erozyon olmayan yani non-erozyon reflü hastalığı diyoruz. Bu durumda araştırmak gerekiyor. Araştırmada da en önemli tek tetkik yöntemi 24 saatlik yemek borusunun pH'sının ölçümü ve empedans ölçümü. Şimdi pH ile empedansın farkı da şu. Eskiden sadece pH metrelerimiz vardı. Günümüzde biz de ünitemizde empedans pH metreyi kullanıyoruz. Empedans pH metreyi...
Yani bu asitlik düzeyini ölçmek,
asit düzeyini ölçüyor. Empedansın avantajı şu. Eskiden sadece asidi ölçüyorduk. Sadece asit reflüsü olmuyor. Sadece asit tahriş etmiyor. Safra, midedeki pepsin denen protein sindirimine yardımcı madde, pankreatik salgılar, bunlar da aslında yemek borusunda tahrişe neden olabilen maddeler. Empedans yöntemiyle bunların da varlığını araştırabiliyoruz. Eğer zayıf bir asit reflüsü varsa zaten mide koruyucundan hasta fayda görmeyecektir. O zaman başka tedavi yöntemleri denemek gerekir. Bunların 24 saatlik buruna çok ince bir kateter yerleştiriyoruz burundan yemek borusuna. Yemek borusunun alt ucunda boru 24 saat boyunca duruyor. Tel daha doğrusu. Ve oranın hem asidinin hem empedans ölçümlerini yapıyor. Oraya zayıf asit, asit olmayan maddeler veya asitin reflüsü olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Ona göre tanımızı koymuş oluyoruz.
Peki o dediğiniz işlemi yaparken o kişinin hani hiçbir şey yiyip içmemesi mi?
Hayır, günlük nasıl? Hayatına devam ediyor. Devam öyle değil. Hastaya biz bu kateteri taktıktan sonra küçük bir kutusu var. O kutu aynı zamanda kayıt yapıyor. Kayıt cihazı. Üzerinde hasta uzandığı zaman, yemek yediği zaman veya şikayeti olduğu zaman basması için düğmeler var. Şikayetle reflünün ilişkisi de önemli. Çünkü bizim fonksiyonel heartburn dediğimiz ve hipersensitif özofagus dediğimiz aslında reflü olmayan durumlar var. Fonksiyonel heartburn aynen bağırsaktaki huzursuz bağırsak sendromuna benzeyen bir tablo. Aslında psikolojik bir kökeni var. Hastanın yemek borusunda bir hassasiyet var. Beyin orada farklı algılıyor. Ağrı oluşuyor vesaire. Yani tamamen fonksiyonel bir olay, organik bir hastalık yok aslında. Psikolojik, psikojenik kökeni var. Hasta öyle hissediyor.
Ama genelde o da hep söylenir. Eğer midesi ağrıdığını ifade eden birine hani stres mi yaptın aynen derler.
Aynen,
değil mi?
Stres tetikleyebilir. Aynen. Tetikliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Hasta ağrısı olduğu dediği zaman da, ağrısının olduğunu düşündüğü zaman da, ağrım oldu düğmesine bastığı zaman aslında pH ölçümünde, asit ölçümünde veya reflüye ait ölçümde herhangi bir hareketlenme yok. Aslında hasta o dönem bir reflü yaşamamış ama ağrı hissetmiş. Bunun dışında bir de aşırı hassas özofagus dediğimiz bir durum var. Hipersensitif özofagus. Onun fonksiyonel heartburn'dan farkı şu. Hastanın aslında gün içinde az miktarda reflüsü oluyor ama hasta bunu hissediyor. Daha sıkıntılı bir durum aslında. Hasta az asidi her evet seferinde hissetmiş oluyor. İşte bu tanımlara göre tabii ayrı ayrı tedavi protokollerimiz mevcut. Şimdi reflü de ameliyat gerektiren durumları konuşabiliriz onunla ilgili. Şimdi reflünün de şöyle ilginç bir durumu var. Eğer reflü hastası mide ilacından fayda görüyorsa ameliyattan fayda görüyor. Eğer reflü hastası mide ilacından fayda görmüyorsa zaten ameliyattan da fayda görme şansı
peki
düşük. Neden görmez? Çünkü asit varsa, siz asiti baskılıyorsanız hasta zaten fayda görüyor. Fayda göremediği durumlar, yani aslında çalışmalar böyle göstermiş. Bir de şöyle bir durum var. Yukarı çıkan gıda bolusları bazen yemek borusunda genişlemeye ve ağrıya neden olabiliyor. Asit reflüsü olmuyor. Mide koruyucu o durumda çok faydalı olmayabiliyor. Onlar ameliyattan da genelde fayda görmeyen hasta grubunu oluşturuyor.
O zaman aslında ameliyata hiç gerek olmadan zaten siz verdiğiniz olacaksa reçetelerle o hastamızı iyileştirme şansına sahip
aynen
oluyorsunuz.
Aynen öyle. Tabii bazen komplikasyonları reflünün olabilir. Onlar da ameliyat gerektirebilir. Mesela bizim artık tabii güçlü asit baskılayıcı ilaçlardan sonra çok sık görmüyoruz. Ama striktür dediğimiz yemek borusunun alt kısmında tıkanıklıklar, darlıklar olabilir. Biz bunları gastroenterolog olarak bujilerimiz var, özel bujiler. Onlarla dilate edebiliyoruz, yani genişletebiliyoruz. Ama her zaman bunlar başarılı olmayabiliyor. Hastada ciddi yutma güçlüklerine neden olabilir. O zaman belki cerrahi. Çok nadir, hani iyi huylu, darlıklara bağlı cerrahi hastalar çok nadir gidiyor. Büyük yemek borusunda mide fıtıkları varsa, yani midenin üst kısmının yemek borusuyla beraber mediastinin yukarı doğru kayması durumu varsa, bazen o durumlarda reflü ameliyatı beraberinde mide fıtığı onarımıyla beraber yapılabilir. Onun dışında bir de mide koruyucu tedaviden çok yanıt almayan hastalarda istiyorlarsa, bir de uzun süre mide koruyucu kullanmak istemeyen hastalar oluyor. İlaç kullanmak istemeyen hastalarımız oluyor. İlacın yan etkilerinden korkan hastalarımız oluyor.
Evet, işte o benim. Ben genelde onlarda ilaç da kullanmaktan biraz temkinli yaklaşırım.
Onlarda da reflü ameliyatı yapmak gerekiyor ama onlarda reflü ameliyatı yapmadan önce bu bahsini etmiş olduğumuz impedans pH-metri ve yemek borusunun basınç ölçümleri, manometri denen cihazımızda yemek borusunun basınç ölçümlerini mutlaka yapıp bir hareket bozukluğu, yemek borusunda bir hareket bozukluğu olup olmadığını ve gerçekten reflü olup olmadığını dokümente etmek gerekir. Çünkü bunlar dokümente edilmeden yapılan ameliyatlardan sonra, yanlış tanıyla yapılan ameliyatlardan sonra geri dönüşler zor oluyor çünkü.
Evet, hani işte o benim dedim, onun sebebini de müsaadenizle açıklayayım. Gerçekten o yan etkileri insanı bazen çok daha farklı sonuçlara götürebiliyor. Dolayısıyla o mide koruyucu benim gibi sürekli kullanmak istemeyenler için bir öneriniz olabilir mi?
Olabilir tabii şöyle. Şimdi kronik reflü kronik bir hastalık demiştik hatırlıyorsanız. Benim genel yaklaşım, herkes farklı tedaviler uyguluyor. Sabit bir tedavi protokolü yok aslında reflüyle ilgili. Hastalığın ciddiyetine ve endoskopideki bulgumuza göre ve hastanın semptom ciddiyetine göre tedavi süresini ayarlıyoruz. Ve tedavi dozunu ayarlıyoruz. Haftada 3 veya daha fazla hastanın yaşam kalitesini bozan, hayatını etkileyen şikayetleri varsa bu semptom anlamında ciddi reflüdür. Veya yemek borusunda gördüğümüz erozyonların derecesine göre reflüyü ciddi diye tanımlayabiliyoruz. Endoskopik olarak ciddi reflülerde tedavi ömür boyu olarak olsun diye öneriliyor. Bunlarda yüksek doz ilaç başlıyoruz. Sonra zaman içerisinde dozu azaltıyoruz. 6 aylık en azından bazal bir tedavi sonrası bizim idame on demand, on idame tedavilerimiz olabilir. İdame tedavide, yani hastanın şikayetsiz bırakacak tedavide mümkün olan en düşük dozu bulmaya çalışıyoruz. Mesela 2 günde bir veya 3 günde bir alacağınız bir tedavi sizde yan etki riskini de oldukça azaltacaktır. Continuous tedavi, yani sürekli tedavi yapmamız gereken durumlar olabiliyor ama hasta hiçbir şekilde asemptomatik olamıyor. Yani siz 2 günde bir ilaç veriyorsunuz, hasta ilaç almadığı gün hemen semptomatik hale gelebiliyor. Bu hastalarda mecburen ömür boyu kullanabiliyoruz. Ama mümkünse, eğer hasta da buna imkan verirse, semptomsuz kalabilirse, şikayetsiz bırakacak en düşük dozu bulmaya çalışıyoruz. Bazen de şöyle yapıyoruz. Bu 6 aylık tedaviden sonra mesela tedaviyi kesiyoruz. İntermittan dediğimiz aralıklı tedavi veriyoruz. Nedir o? Hasta 6 ayın sonunda 3 ay iyi gitti ama 4. ayda şikayetleri başladı. O durumda 2 haftalık bir tedavi uygulayıp sonra tekrar kesiyoruz. Bir sonraki semptomatik dönemine kadar.
Bir de hafif reflüyü sormak istiyorum. Şimdi diyelim, hani herkeste o arada olduğunu ifade eden benim reflüm var derler ya, öyle diyenler için de bir bilmiyorum, belki yeme içme düzeni anlamında, besin tabii düzeni anlamında önerileriniz olabilir.
Şimdi mi? Onlarda tedavi daha kısa tutuyoruz ve sonrasında hani idame tedavi yine şikayetsiz bırakacak en düşük doz onlarda daha kolay oluyor. Gıdalarla ilgili özel bir diyet yok aslında ama belli başlı hani suçlanan ve bizim de hastalara önerdiğimiz gazlı içeceklerden uzak durulması, yağlı salçalı gıdalardan uzak durulması, belki baharatlardan uzak durulması olabilir. Ama şunu da bilmek gerekiyor, kesinlikle bütün sindirim sistemi şikayetleri için böyle, gıdalar kişilerde bireysel farklılık gösteriyor dokunma anlamında. Herkeste aynı gıda aynı etkiyi göstermiyor.
İyilik anlamında da değil mi? Yani herkese her gıda iyi de gelmiyor.
Dokunabilir, iyi de gelebilir, iyi de gelmeyebilir.
Ben örneğin müsaadenizle sözünüzü kestim. Bana iyi gelen ürün süttü. İlginç bir şekilde, ama mesela bir başka arkadaşıma tabii gaz yaptığı ifadesiyle hiç süt kullanamadı. Ben önerdim, bak bana iyi geliyor sen de kullanabilirsin. Yok dedi, bende gaz yapıyor. Demek ki çok farklı bünyeler, farklı besinlere nedenlerde,
farklı nedenlerden ötürü bireysel özellik gösteriyor hakikaten. Mesela dediğiniz arkadaşınızda belki laktoz intoleransı vardı. Sütün içinde de laktoz olduğu için sindirimi, hazmı zor olduğu için sıkıntı yaratmış olabilir. Ama hani bu gluten ve laktozdan farklı olarak da baharat, meyvelerdir, sebzelerdir. Bunlar hep gerçekten bireysel özellik gösterdiği için kişi kendini bilecek, neyin dokunduğunu tartacak, ölçecek, bilecek. Ona göre hayatında onları kısıtlayacak. Bunun dışında kilo vermek önemli. Yemek sonrası hafif egzersiz yapmak önemli. Ben hastalarımda akşam yemeğinde çorbayı kesinlikle yasaklıyorum. Çünkü çorba hem mideyi daha geniş hale getiriyor, hem mide içeriğini daha akışkan hale getiriyor ve reflüyü kolaylaştırıyor. Bunun dışında yemekten sonra 20 dakika 30 dakika tatlandırıcısız sakız çiğnemek, şekersiz ve tatlandırıcısız sakız çiğnemek.
O hem ağız çiğneme hareketinin yapısını,
hem asidi tamponlayıcı tükrüğü salgısını artırıyor, hem de yemek borusunun hareketini artırarak klirensini, yani temizlenmesini sağlıyor. Bu önemli. Yemek sonrası ağır olmayan hafif egzersizler, tempolu yürüyüşler öneriyorum. Yine yatak başını yükseltmek, sol tarafa doğru yatmak, Bunlar öneriliyor ve kilo kaybı oldukça önemli. Kiloyu mutlaka hastalar verecek, kilo vermeye dikkat edecekler. Sigaranın bırakılması önemli yine. Bunlar hastalarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Yaşam tarzı ile ilgili önerebileceklerim bunlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi %20'lik bir orandan, oldukça yüksek bir orandan bahsettiniz. Hani kiminde hafif seyrediyor, kiminde ağır ama olduğunda gerçekten yaşam kalitesini ciddi şekilde bozduğu da çok bilinen bir gerçek. Bu anlamda hani bireysel olarak bizim yapabileceklerimiz evet, o uzak durmamız gereken yiyecekler, besinler evet, ama eğer gerçekten çok ciddi problemlerle karşı karşıyaysak muhakkak da doktorumuza danışmamız gerektiğini de bir kez daha dinleyicilerimize ifade etmiş olalım.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Hakkı Kalkan stüdyo konuğumuzdu. Reflü hastalığını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.